Ayrım 2. Sayfa 421. 35. Bölüm. Sakarya Savaşı. Yunanlılar 13 Ağustos 1921'de yeniden hücuma geçtiler. Konstantin savaş hedefini Ankara'ya diye ilan etmiş ve İngiliz irtibat subaylarını daha şimdiden Mustafa Kemal'in şehrinde vereceği zafer yemeğine çağırmıştı. Atina basını bu istilanın Büyük İskender'in seferlerine benzediğinden dem vuruyordu. Yunan orduları bir kere daha onun yaptığı gibi Gordiyon düğümünü kesecek ve böylece Asya'da bir imparatorluk kuracaklardı. Gordiyon tam ilerleyecekleri hat üzerindeydi. Yalnız Profesör Toynbee'nin söylediği gibi unuttukları bir şey vardı. İskender eninde sonunda kâhinin şartını yerine getirememiş, düğümü çözemeyerek kesmek zorunda kalmıştı. Böylece şimdi Konstantin'in heveslendiği işi, Batı Anadolu'yu krallığına katmak işini başaramamıştı. Aslında Konstantin Ankara'yı sürekli olarak işgal etmek istemiyor, daha ziyade siyasi bir amaç güdüyordu. Milli hükümeti şehirden atarak Kayseri'ye ya da Sivas'a sürmek, sonra da Konya'da ve hükümete karşı olan diğer bölgelerde çıkacak isyanlarla yıpratıp düşmesini sağlamak. Zaten bu sefer de iki zıt düşünceden doğmuş bir şeydi. Zira Yunan ordusunu iki ayrı kurmay yönetiyordu. Biri kralın, öteki de General Papulas'ın genelkurmayı. Genelkurmaydaki subaylardan bazıları Eskişehir'de mevziye girip Türkleri bir karşı hücuma zorlamayı daha uygun görüyorlardı. Lakin kralın isteği daha üstün çıkmıştı. Böylece Yunan orduları 10 gün süreyle karşılarında bir tek düşman görmeden sonu gelmez bir stepte ilerlemeye başladılar. Yürüyorlar, duruyorlar, yine yürüyor ve alışık oldukları deniz kıyılarından, yumuşak vadilerden gittikçe uzaklaşıyorlardı. Havanın kuraklığı, sıcaklığı, bundan önceki seferde karşılaştıkları dondan da, kar fırtınalarından da daha kötüydü. Beraberlerinde içme suyu taşımak için tanker getirmediklerinden, fena halde susuzluk çekiyorlardı. Modern kamyonları arızalı yollarda parçalanıyor, eşyalarını öküz arabalarıyla, develerle ve sırt çantalarıyla taşımak zorunda kalıyorlardı. Çok defa kızarmış mısırdan başka yiyecek bulamıyorlardı. Daha sonraki çarpışmalarda esir düştükleri zaman ilk işleri Türklerden ekmek dilenmek oldu. Vahşi ve çıplak arazide yeşil bir şerit gibi akan Sakarya'ya doğru ilerlerken askerlerin nefesi tozdan tıkanıyor, çoğu da yaylanın insafsız sıtmasına tutulup saf dışı kalıyordu. Anadolu yaylasını yararak Karadeniz'e dökülen üç büyük nehirden biri olan Sakarya burada Ankara önünde bir dirsek teşkil eder. Batıdan doğru akarak gelirken 80 kilometre uzunluğunca kuzeye doğru döner, sonra tekrar batıya doğru yolunu izlemeye devam eder. Mustafa Kemal'le ordusu Yunanlıları burada, ovanın yer yer hasat görmüş tarlalar ve tepeciklerle kaplı, sivri kayalıklarla kesilmiş çıplak ve yabani bir kesiminde bekliyorlardı. Cepheleri güneyde ve kuzeyde, tersine bir dirsek teşkil ederek Sakarya'ya dökülen iki ırmağa dayanıyor, nehrin kendisi de merkezlerini koruyordu. Dar ve bu mevsimde suları alçak olan Sakarya, sarp kenarlı bir sürü boğazlardan geçerek akıyordu. İki kıyısı, biri kuzeyde, biri güneyde, iki köprüyle birbirine bağlanmıştı. Türklerin savunma durumu genel olarak iyi sayılırdı. Geriye demir yoluyla bağlı olmak ve sularını sağlayabilmek gibi üstünlükleri vardı. Mustafa Kemal'in karargahı başta Polatlı'da demir yolu üzerinde, sonra da bütün bölgeyi görebilen Alagöz Tepesi'nde kurulmuştu. Burası yapımı yarım kalmış kerpiç bir evdi. Direklerinden örümcek ağları sarkıyordu. Karalar giyinmiş Karadenizli muhafızları Mustafa Kemal'in yanından ayrılmıyordu artık. Şimdi bunlar çoğalmış ve tek başına savaşa katılacak bir birlik haline gelmişlerdi. Mustafa Kemal Osmanlı ordusundan istifasından beri askeri rütbe işaretlerini çıkarmış, Meclis de kendisine resmi bir rütbe vermemiş olduğu için sırtında sade bir er üniforması vardı. Kırık kaburga kemiği hala sarılı olduğundan savaşı at sırtında cephenin bir bölümünden ötekine koşarak yerinde yönetemiyor, trenden sökülüp getirilmiş bir koltukta oturarak idare ediyordu. Belki de böylesi kendisi için daha hayırlıydı. Halide Edip bu sırada onbaşı rütbesiyle orduya katılmıştı. Cephede Mustafa Kemal'i ziyarete gittiği zaman yanında Miralay Arif'i gördü. Albay Arif, Mustafa Kemal'in gençlik arkadaşıydı. Eskiden beraber gezerler, eğlenirler, içerlerdi. İhtilalin başlangıcından beri yanından ayrılmamış ve son zamanlarda içkiye düşkünlüğü yüzünden bir tümen kurmayındaki görevinden uzaklaştırılınca Mustafa Kemal onu yanına almıştı. Arif tasavvur edilemeyecek derecede paşaya benziyordu. Tıpkı onun gibi sert ve zarif bir endamı vardı. Yüz çizgileriyle ince kapalı dudaklarındaki yarı alaycı, yarı acı bükülüş de aynıydı. Gözleri de Mustafa Kemal'inki gibi mavi renkte, yalnız biraz daha koyu ve hafifçe patlaktı. Albay Arif bu sıralarda Mustafa Kemal'in en yakın sıra arkadaşı olmuştu. Halide Edip Sakarya'da Mustafa Kemal'i şimdiye kadar gördüğünden de, ileride göreceğinden de değişik bulmuştu. Bu işin muhakkak zaferle sonuçlanacağına pek o kadar güvenmiyor ve savaşı kaybederse herkesle beraber kendisinin de öleceğini biliyordu. Bu yüzden eskisi gibi her şeyle alay etmiyordu artık. Ölüme mahkum bir insan kendisiyle beraber ölecek olanlar arasında ne hissederse o da hemen hemen aynı şeyleri duyuyordu. Tahta masanın üzerindeki bir haritaya güçlükle eğilerek durumu 4 yaşındaki bir çocuğun anlayabileceği kadar açık bir ifadeyle anlattı. İşte Sakarya kıvrılarak gidiyor. Etrafına bir takım toplu iğneler üzerinde kırmızı ve mavi kağıtlar konulmuş. Birer kelebeğe benzeyen iğneler. Eğer askeri durum hakkındaki duygularımı Mustafa Kemal Paşa'ya söylesem mutlaka gülerdi. Yunan ordusu kocaman bir canavar gibi Ankara'ya yaklaşmış görünüyordu. Buna müvazi olarak Sakarya'nın doğusunda Türk ordusu da kıvrılarak bu canavarın Ankara'yı yutmasına mani olmaya çalışıyordu. Siyah canavar o kadar kocamandı ki insana yeis veriyordu. Eğer Ankara'ya gider de bizi geride bırakırsa ne yaparız diye sordum. Korkunç bir kaplan gibi güldü. Bon voyage monsieur derim. Dipnot, güle güle baylar. Arkalarından vurarak onları Anadolu'nun boşluğunda mahvederim. Dipnot, Halide Edip adı var, Türk'ün ateşle imtihanı. Gerçekten de Yunanlıların ilk hücum planı böyleydi. Niyetleri Türklerin sol kanadını çevirmek ve böylece güneyden Ankara'ya giden yolu açmaktı. Bu amaçla Çorak, Susuz Ova'da uzun bir kavis çizerek yol aldılar. Lakin bir taraftan susuzluk, bir taraftan da kullandıkları haritaların yeterli olmayışı yürüyüşlerini çok ağırlaştırmıştı. 23 Ağustos'ta Türklerin sağ kanadına bir tümenle saldırdılar ve bütün bir gece süren çarpışmalardan sonra onları Mangal Dağı'ndan çekilmeye zorladılar. Mustafa Kemal bu ilk başarısızlık karşısında çok sert bir emirle talimat almadan geri çekildiği için tümen komutanını görevinden azletti ve ileride de bu gibi hallerin aynı şiddetle cezalandırılacağını bildirdi. Artık ordu bir tek Yunan askerinin bile Türkiye'nin kalbine ayağını basmasına göz yummayacaktı. Mustafa Kemal sonradan tümen komutanının üst makamlardan aldığı talimata uyarak geri çekildiğini öğrenince onu tekrar görevinin başına getirdi. Lakin verdiği emir ötekiler için bir örnek olmuş ve bundan sonraki çarpışmalarda daha cesaretle davranmalarını sağlamıştı. Derken General Papulas taktiğini birdenbire değiştirdi. Bir keşif uçuşundan edinilen yanlış bilgi de bu değişiklikte rol oynamıştı. Buna göre Türkler sol kanatta büyük bir yığınak yapıyorlardı. Şu halde kuvvetlerini bu yöne doğru aktarmaktaydılar. hareket noktasından çok uzaklaşmış olan ve gerisi Türk süvarilerinin saldırılarına açık bulunan Papulas, kuşatma planının tehlikeli olmaya başladığına inandı. Bu yüzden asıl kuvvetini kuzeye sevk ederek merkeze yakın bir yerde cepheden saldırmaya karar verdi. Halbuki Türklerin asıl kuvvetli oldukları yer burasıydı. Papulas yeni planını uygulamak için Sakarya üzerinde köprüler kurmaya başladı. Bunu izleyen savaş tam 22 gün 22 gece sürdü. Mustafa Kemal daha sonra bunun yalnız bir gün farkla dünyanın en uzun muharebesi olduğunu ileri sürmüştür. Vahşi ve öldürücü bir çarpışmaydı bu. Türk mevzileri bir dizi tepe üzerinde kurulmuştu. Yunanlılar bunlara birbiri arkasından hücum edip ele geçirmek zorundaydılar. Oysa Türk piyadesinin çok iyi başardığı inatçı bir savunma ile karşılaşıyorlardı. Türkler bazı tepeleri tutuyor, bazılarını kaybediyorlardı. Bazı tepelerse birkaç defa el değiştiriyor ve birbiri arkasından girişilen hücumlar Türk birliklerine insan kaybına mal oluyordu. Oysa ki Türkler Yunanlıların sayı üstünlüğünü göz önünde tutarak kuvvetlerini idareli kullanmak zorundaydılar. Mustafa Kemal bu durumdan yeni bir taktik dersi almıştı. Burada elinde Gelibolu'da olduğu gibi rahatça savaşa sürebileceği iyi silahlanmış binlerce yedek yoktu. Bir iki defa bir başarısızlık ihtimalinden ve Sivas'a çekilmekten söz etmiş, lakin Miralay Arif ona alaylı bir şekilde takılmıştı. Bu memlekette sebepli sebepsiz ölüme gönderebilecek yeteri kadar adam bulabilirsin. Kimse çıkıp da insan hayatının hesabını sormaz. Dipnot: Arif 1926'da İzmir mahkemeleri sonunda idam edilmiştir. Mustafa Kemal elindeki kuvvetlerin durumunu, her birliğin gücünü, arazi üzerinde almış olduğu yeri, başındaki komutanın ne kıratta bir adam olduğunu en ince ayrıntılarına kadar ezbere bilirdi. Her akşam savaş raporlarını okurken işlenmiş en ufak bir yanlışı bile gözünden kaçırmazdı. Askerlik eğitimini Almanya'da yapmış olan Albay Arif de kendisine yardımcı olurdu. O da arazinin özelliklerini subay ve erleri iyi tanıyordu. Halide Edip ikisini şöyle anlatır: Paşanın omuzları üzerine eğilir, ona tıpatıp benzeyen bir ikiz kardeş gibi alçak sesle, filan kasaba 10 kilometre kuzeydedir derdi, solunda iki tepecik vardır. Mükemmel, alay komutanı nasıl? Odun gibi, aptalın biri, yalnız askerliğine diyecek yoktur. Sonra askerler de savaş görmüş, tecrübeli erlerdir. Topçu ateşinden filan korkup kaçacak cinsten değil. Cephaneleri bitse bile süngüyle dövüşürler. Komutanları da erler de. Halide Edip bazen bu toplantılarda Mustafa Kemal'i bir roman yazarına benzetirdi. O da sanki heyecanlı bir konu üzerinde çalışıyor gibiydi. Bu romanın ana konusu savaştı, harita üstündeki iğneler de kahramanları. Her birinin özellikleri genel plana uygun düşmeli ve hikayenin gelişmesine yardımcı olmalıydı. Mustafa Kemal düşmanın kuvvetini de kendi birlikleri kadar yakından inceliyordu. Savaşın çok önemli bir anında alınan bir istihbarat raporunda Yunanlıların kuvvetli bir yığınak yapmış oldukları, Türklerin tuttuğu mevziin savunulmasının güçleştiği ve bırakılması gerekeceği bildirilmişti. Mustafa Kemal hemen "Bana Yunan birliklerinin hareketlerine dair geçen haftaki raporları getirin." diye emir verdi. Bu raporları bir daha gözden geçirdikten sonra "Bizim istihbarat yanılıyor," dedi. "Yenilen biz değiliz, düşmandır." Mustafa Kemal'in emri altındaki cephe aşağı yukarı 100 kilometre uzunluktaydı. Savaşın kritik bir döneminde kullanılacak taktiği subaylara şöyle bildirmişti: "Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Onun için küçük büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe kurup savaşmaya devam eder. Yanındaki birliğin çekilme zorunda olduğunu gören birlikler ona uymaz. Bulunduğu mevzide sonuna kadar sebat ve mukavemete mecburdur. Dipnot, Gazi Mustafa Kemal, Nutuk. Mustafa Kemal'in savunma hatları kısım kısım kırılıyordu. Fakat Der Akap, kırılan her kısım en yakın bir mesafede yeniden tesis ettiriliyordu. Böylece Yunanlılar her ne kadar toprak kazanıyorlarsa da ilerlemeleri gayet yavaş oluyordu. 10 günlük bir savaş sonunda topu topu 15 kilometrelik yer kazanmışlardı. Papulas'ın hücumda Mustafa Kemal'in savunmada uyguladığı prensipleri uygulamasına imkan yoktu. Türk hatlarında bir gedik açabilen bir Yunan birliği, durup komşu birliklerin de aynı hatta varmalarını bekliyor, bu da Türkleri takviye alıp toparlanmak için vakit kazandırıyordu. Lakin Türklerin durumu yine de tehlikeliydi. Yunanlılar hücumu merkeze doğru yöneltmişken bir kere daha sola doğru kaydırdılar. Hala Türk ordusunu yandan çevirip Ankara'ya doğru yürümeye uğraşıyorlardı. Bu cephede bazı ilerlemeler kaydederek Türkleri mevzilerinden çekilmek zorunda bıraktılar. Türk cephesi şimdi kendi mihveri üzerinde dönmüştü. Artık kuzeyden güneye değil doğudan batıya uzanıyordu. Öyle ki doğu ucundaki Yunan kuvvetleri Ankara'ya batı ucundaki Türklerden daha yakındılar. Savunmanın başarısı ve dolayısıyla Ankara'nın korunması Çaldağ'ın elde tutulmasına bağlıydı. Türklerin esaslı iki savunma mevziyi arasında 300 metre yükseklikteki bu geniş ve uzun silsile Ankara'ya ulaşan tren yoluna ve bütün savaş alanına hakim durumda bulunuyordu. Bir sürüngenin sırt kemikleri gibi girintili çıkıntılı olan Çaldağ, üzerinde gizlenilmesi ve savunulması güç olan bir yerdi. Mustafa Kemal, Çaldağ'ı almadıkları sürece korkulacak bir şey yok diyordu. Lakin alacak olurlarsa çok dikkatli davranmamız gerekecek. Çünkü kolayca Haymana'yı işgal edebilir ve bizi kapana kıstırabilirler. Ankara'dakiler Çaldağ düşse de onun arkasında daha bir sürü tepe bulunduğunu düşünerek kendilerini avutabiliyorlardı. İçlerinden biri, "Biz her tepede bu kadar ölü verdikten sonra düşman buraya gelinceye kadar elinde bir avuç asker kalır, onları da sopayla döveriz," demişti. Lakin cephede herkes durumun çok nazik olduğunu biliyordu. Bir gece Çaldağ'ın düştüğü ve Yunanlıların Haymana'da ilerlemeye başladıkları haber alındı. Halide Edip karargâhtaki hali şöyle anlatıyor. Korkunç bir sükût. Karargâhta herkes feleğin en ağır tokadını yemiş gibiydi. En ziyade Mustafa Kemal Paşa üzgündü. Ağzında sigara, söğüyor, aşağı yukarı dolaşıyor, yüksek sesle konuşuyor, durumu bütün çıplaklığıyla özetliyor ve geriye çekilme emri verip vermemekte tereddüt ediyordu. Çaldağ Savaşı'nın en şiddetli safhası 4 gün sürmüştü. İlk önce Yunanlılar Türk hatlarındaki bir gedikten yararlanarak dağı koruyan Türk süvarisini püskürtmüşler, fakat geceleyin Türk piyadesinin saldırısı karşısında tekrar geri çekilmişlerdi. Yine bastırmaya devam ederken bir yandan da Haymana'ya yüklendiler. Türkler burada 82 subay ve 900 er kayıp vermelerine rağmen dayandılar. Öyle ki taburlara teğmenler komuta ediyordu. Bir topçu tümeninin elinde sadece 17 mermi kalmıştı. Ertesi gün Yunanlılar dağı ele geçirdiler. Çarpışmalar sırasında durum öylesine karışmıştı ki bir an şöyle bir şey oldu. İki er bir kaynaktan su içerken birbirlerine gözleri ilişti ve ikisi de ayrı yönlerde kaçmaya başladılar. Zira biri Türk, öbürü Yunanlıydı. Yunanlılar tepeyi aldıktan sonra ötesindeki kasabaya doğru ilerlemeye koyuldular. Lakin Mustafa Kemal'in karargahında gecenin saat 2'sinde telefon çaldı. Telefon eden Fevzi Paşa'ydı. Bu arada hep savaş alanında bulunmuş, karargaha pek az uğramıştı. Hala kendisine ve yanındakilere gayret veren sakinliğini ve zafere inancını elden bırakmıyordu. Gözlerinde tuhaf bir ışık ve büyük bir gizli inanç besleyen insanlarda bulunan bir hal vardı. Bu da belki itikadından ileri geliyordu. Cephede siper siper dolaşır, erlerin maneviyatını yükseltmek için Kur'an okurdu. Mustafa Kemal bir gün kendisini acele aratmış fakat bulduramamıştı. En sonunda bir subay onu karargâhtan görünemeyecek bir yerde, bir kaya arkasında buldu. Fevzi Paşa sakin sakin namaz kılıyordu. Şimdi bu nazik anda telefonda Fevzi Paşa ile konuşan Mustafa Kemal'in sesi duyuluyordu. Mustafa Kemal konuşuyor. Siz misiniz Paşa Hazretleri? Ne? Vaziyet lehimizde mi dediniz? Doğru anladım mı? Haymana hemen hemen işgal edilmiştir. Ne? Yunanlılar kuvvetlerinin sonuna gelmiş, ricat mı edecekler? Dipnot, Halide Edip adı var, Türk'ün ateşle imtihanı. Sonra sesinde yarı alaycı, yarı sevinçli, tuhaf bir gülüşle yanındakilere döndü. Acaba deliği kapatmak için gönderdiği tümen, Yunanlılar bir harekete daha girişmeden o gece yerine varabilecek miydi? Hesaplar yapıyor, yazıp çiziyor, kırmızı mavi bayrakları oradan oraya oynatıyor. Gözlerinin etrafını koyu mavi çemberler çevirmiş. Mustafa Kemal'in gözleri o gece Dante'nin cehenneminde yananların gözleri gibi anlatılamayacak kadar acı içinde. Halide Edip, dinlenseniz paşam, yatınız diyor. Yok diyor Mustafa Kemal, uyuyamam. Hadi bir kahve daha içelim. Nerede o Ali olacak herif, uyuyor mu? Şimdi savaş bir dönüm noktasına gelmişti. Karşılıklı çarpışan iki düşman da bir an için duraklamışlardı. İkisi de geri çekilmek üzereydiler. Lakin daha uzun dayanan Türkler oldu. Yunanlılar Haymana yönündeki hücumlarını daha ileri götüremeyecek kadar bitkin haldeydiler. Türkler hatlarında açılan gedikleri kapatmak için yedek kuvvet getirdiler. Yunanlıların gücü tükenmişe benziyordu. Yiyecek ve içecek azlığı kendini göstermeye başlamıştı. Savaşın ilk günlerinde topçuları cephaneyi hesapsız harcadığı için ellerinde az mermi kalmıştı. Öylesine büyük kayıplar vermişlerdi ki, Türklerin eline düşen Yunan esirlerine bakılırsa 150 kişilik bölükler 30'a inmişti. Şimdi Türkler karşı hücuma geçecek durumdaydılar. Lakin önlerinde daha çok sert savaşlar vardı. Mustafa Kemal Yunanlıları sol kanatta durdurmuş ve böylece Ankara'yı kurtarmıştı. Ama onları daha Orta Anadolu'dan atması gerekiyordu. Kuvvetlerini bir karşı taarruz için sağa ve merkeze doğru kaydırdı. Burada karşılarında kendilerinden sayıca ve silahça üstün Yunan birlikleri bulunuyordu. 3 gün sürece şiddetle çarpıştılar. Lakin hücumdan çok savunmada başarılı olan Türkler 3 cephede de püskürtüldüler. 2 tarafta ağır kayıplara uğramıştı. Türklerin elindeki cephane de tükenmek üzereydi. Grup komutanlarından biri Mustafa Kemal'e ancak bir tek karşı hücum yapabileceklerini bildirmişti. O da hücumun yapılacağı yeri tayin ederek oraya yedek kuvvet getirtti. Topçu birliklerinden birine kendisi komuta etmek istemişti. Çarpışma sona erince Mustafa Kemal selam çakarak tekmil verdi. Komutanım, mevziyi ele geçirdik. Cephanemiz de tükendi. Her tarafta bütün birlikler cephane yokluğundan yakınıyorlardı. Grup komutanı olan Kemalettin Sami Paşa, bir topçu genel müfettişinden top mermisi istemiş, alamayınca küplere binerek müfettişi ölümle tehdit etmişti. Lakin bütün aldığı bir tebessümden ibaret kaldı. Gece yarısı Mustafa Kemal'e telefon ederek isteğini tekrarladı, bundan da sonuç alamadı. Genel karargâhtaki bütün subaylar grubun verdiği ağır kayıplardan acı acı söz ediyorlardı. Lakin komutanlarını iyi tanıyan Mustafa Kemal için için güldü ve "Merak etmeyin, durum söylediği kadar kötü değildir," dedi. Fevzi Paşa'nın ısrarına rağmen Mustafa Kemal Yunanlıların geri çekileceğinden henüz emin değildi. Şimdi durum tersine dönmüş, Yunanlılar Sakarya'nın doğusunda siper kazmaya başlamışlardı. Arkadan çarpışma yeniden alevlendi. Halide Edip manzarayı Sakarya Vadisi'ne hakim bir tepeden seyrediyordu. Yerden toz ve duman bulutları yükselmekteydi. Mustafa Kemal'in çavuşu Ali yanına geldi, suratını buruşturarak, "Sol üzengiye ayağını geçirmemişsin," dedi. "Paşa gönderdi düzelteyim diye." Mustafa Kemal biraz ötede bir siperde gülerek kendisine bakıyordu. Halide Edip'e seslenerek, "Gelin hanımefendi, harp ediyoruz," dedi. Sesi en sevdiği oyunu oynayan bir çocuk gibi sevinçliydi. "Dua Tepe'ye hücum ediyoruz," diye açıkladı Mustafa Kemal. "Solumuzdaki en yüksek tepe." Aşağıdaki vadiyi çeviren tepeler, top ateşinin korkunç sesleri ve makineli tüfeklerin sinirli tiktaklarıyla inliyordu. Elimdeki dürbünle savaş oyununu seyrediyordum. Evet, insanlar birbirine giriyor, nihayet süngü savaşları. Adeta kocaman karıncaların yuvaları etrafında kavga etmeleri gibiydi. Mustafa Kemal, "Şu sivri ehrama benzeyen tepeyi görüyor musunuz? O Karadağ'dır. Onun arkasından bakarsanız Yunan ricatini görürsünüz," dedi. Halide Edip baktı. Güneşli göğün altında, siyah bir toz bulutu arasında kapkara bir insan sürüsü gidiyordu. Mustafa Kemal devam etti. "Yunanlılar cesaretli dövüşüyorlar. Kuvvetlerinin çekilişini kapatmak için topçuları kendilerini feda ediyor." Mustafa Kemal'in kaburga kemiğini kırdığı Karadağ, birçok kanlı savaşlardan sonra yarım tümen asker pahasına geri alınmıştı. 9 Eylül'de Mustafa Kemal karargahını daha ileriye nakletti. Halide Onbaşı da beraberdi. Hayvanları kamyonlara yükleyerek karargah bürolarını Polatlı yakınlarında bir trene geçici olarak yerleştirdiler. Dipnot: Halide Edip, kahraman bir Türk havacısı olan Yüzbaşı Fazıl'la burada tanıştı. Fazıl, bir tek keşif uçağıyla Yunanlıların 20 uçağı kadar iş görüyordu. Fransız kültürüyle yetişmişti. Halide Edip, bir havacıya Fazıl'a ne gönderelim diye sorduğu zaman subay, "Le Temps gazetesi gönderin, Fazıl yalnız onu istiyor," demişti. Bundan sonra Yüzbaşı Fazıl'a Le Temps gazetesi yollandı. Acaba bu genel bir çekilmeye dönecek miydi? Yoksa Yunanlılar sırtlarını Sakarya'ya dayayarak son bir savunmayı mı göze alacaklardı? Türk süvarisi nehrin ötesinde düşmanın ikmal yollarını hırpalamaya devam ediyordu. Daha uzaklarda Yunan hatlarının gerisinde çete savaşları yeniden başlamıştı. Çeteler dağlardan inerek taşıt kollarına saldırıyor, tren istasyonlarını sarıyor, rayları söküyorlardı. Yunan ordusundaki erlerden çoğu Türk uyruklu Rumlardı. Bunlar esir düşecek olurlarsa harp divanına verileceklerini ve ihanetten dolayı ölümle cezalandırılacaklarını biliyorlardı. Bu yüzden Yunan birliklerinin cesareti gittikçe kırılmaya başlamıştı. Genç bir Yunan esiri şöyle demişti: "Bize her tepeye hücumda arkasında Ankara var," diyorlardı. 16 gün geçti, Ankara görünmedi. "Türklerin eline geçersek bizi öldüreceklerini söylüyorlardı. Durmadan makineli tüfeklerle bizi ileri sürüyorlardı." Şimdi Türk kıskacı Yunanlıların etrafında kapanmaya başlamıştı, birkaç ay önce Yunanlıların Türkleri kıskacı almak istedikleri gibi. Derken Atina'dan genel çekilme emri geldi. 12 Eylül'de Sakarya'nın doğusunda bir tek Yunan birliği kalmamıştı. Yunanlılar Anadolu yaylasının başlangıcındaki hareket noktalarına doğru ters yüzü yol almaya başladılar. Geçtikleri yerleri yakıp yıkarak Türklerden kaçmaya çalışıyorlardı. Lakin Türkler de onları kovalayamayacak kadar bitkin bir haldeydiler. Sadece Sivrihisar üzerine gösterişli bir süvari akını yaptılar, o kadar. Kral Konstantin, siyasal nedenlerden dolayı askeri gücünü aşan bir işe girişmiş, fakat coğrafya onu yenmişti. İskender'in kör düğümü de Sakarya üzerindeki köprüyle beraber bırakılmış, düğüm yine çözülememişti. Profesör Toynbee, "Bir daha bir Yunan ordusunun Anadolu'nun bu kadar içerilerine girmesi herhalde söz konusu olmayacaktır," der. Mustafa Kemal birliklerini överken mübarek vatanımızı kurtarmalarının Tanrı'nın yardımı sayesinde olduğunu söylemişti. Lakin daha sonra bunu Türklerde uyanan yeni bir ideale bağladı. Bu da milli bağımsızlık duygusuydu. Savaştan sonra sivil elbiselerini giydi, elinde güzel süet eldivenlerle o dökülen otomobiline binerek Ankara'ya döndü. Meclise girerken alkışlarla karşılandı. Bu alkışlar 3 hafta süreyle top sesleri altında yaşamış, sonra gittikçe uzaklaştığını duymuş olan Ankara halkının düzenlediği Fener Alayı sırasında da devam etti. Mustafa Kemal bir harita önünde mebuslara savaşı ve bundan alınması gereken dersleri açık bir şekilde anlattı. Bir arkadaşıyla şakalaşarak, "Galiba en iyi yapabildiğimiz askerlikmiş," dedi. Aynı zamanda Yunanlılar da Atina kiliselerinde şükran ayinleri düzenliyorlardı. Her iki ordu da ileride tekrar karşılaşmak üzere ayakta durduğuna göre bu savaş berabere bitmiş sayılabilirdi. Lakin Churchill'in özetlediği gibi Yunanlılar kendilerini öyle bir siyasal ve askeri duruma sokmuşlardı ki burada nihai zaferden başka her şey bir yenilgi demekti. Türkler içinse nihai yenilgiden başka her şey bir zafer sayılabilirdi. Türklerin başındaki savaşçı başbuğu bu durumun hiçbir yönünü gözden kaçırmıyordu. Mustafa Kemal şimdi Fevzi ve İsmet Paşaların teklifi üzerine meclis tarafından müşirliğe, mareşalliğe yükseltilmiş ve kendisine ayrıca gazi unvanı verilmişti. Yıllar sonra bir ressam Mustafa Kemal'e Sakarya Savaşı'nı gösteren bir tablo hediye etti. Kendisi ön planda yağız bir savaş hayvanına binmiş olarak görünüyordu. Ressam tebrik beklerken birdenbire Mustafa Kemal'in "Bu tabloyu kimseye göstermeyin," demesi üzerine şaşırıp kaldı. Kimse ne söyleyeceğini bilemiyordu. Mustafa Kemal açıkladı. "Savaşa katılmış olan herkes bilir ki hayvanlarımız bir deri bir kemikten ibaretti, bizim de onlardan arta kalır yerimiz yoktu. Hepimiz iskelet halindeydik. Atları da savaşçıları da böyle güçlü kuvvetli göstermekle Sakarya'nın değerini küçültmüş oluyorsunuz dostum."